Değerli dinleyicilerimiz, geçen haftanın dış basın başlıklarının analizi üzerine konuşacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu bizimle beraber telefon attığımızda. Merhabalar efendim.
Merhaba Burcan.
Öncelikle iyi bayramlar diliyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de tüm dinleyicilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum.
Efendim, öncelikle Gazze'deki son durumla başlayalım dilerseniz. Maalesef ki katliam devam ediyor. Çocuklar hatta öldürülmeye devam ediyor. Ve başka konular da var elbette Gazze üzerine. İranlı generalin öldürülmesi sonrası dünya İran'ın yanıtını bekledi. Bunların detaylarını konuşacağız. İsterseniz Gazze'deki son durumla başlayalım.
Evet Burcu, şöyle geçtiğimiz hafta hatırlayalım, sivil insani yardım kuruluşu personeline dönük İsrail güçlerinin, İsrail'in bir hava saldırısı olmuştu ve bu saldırıda 7 Dünya Merkezi Mutfağı isimli uluslararası yardım kuruluşu çalışanı İsrail öldürmüştü.
Sayın
Bununla
Bayramoğlu, bu
ilgili...
arada bölüyorum ancak eğer telefonunuzu kulaklıkla kullanıyorsanız biraz kesik kesik geliyor sesiniz.
Tabii,
Teşekkür
kulaklığı
ediyoruz.
çıkartayım. Şimdi nasıl geliyor
Şimdi
acaba?
çok daha iyi. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Şöyle, şimdi geçtiğimiz hafta İnsani Yardım Kuruluşu, Uluslararası Yardım Kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı'nın 7 çalışanını İsrail'in hava saldırısı sonrası öldürdüğünden biz bahsetmiştik. Saldırıda aslında ondan fazla kişi hayatını kaybetmişti, öldürülmüştü İsrail tarafından. Şimdi tabii bu konuyla ilgili detaylar uluslararası basına yansımaya devam ediyor. Bunlar da yani İsrail'in bu saldırıyı öylesine hunharca yaptığı ile ilgili detaylar var ki gerçekten akıl alır gibi değil. Bunların bir tanesinde örneğin yani yer alan haberlerde bu çalışanlardan aslında ilk hava saldırısı sonrası, İsrail hava saldırısı sonrası o araçtan, İsrail'in ilk vurduğu araçtan canlı kurtulan insanlar oluyor. Bu isimler ikinci bir araca hemen yakınlarındaki ikinci bir araca biniyorlar. Hareket ettikleri anda İsrail o aracı da vuruyor. O araçtan da sağ kurtulanlar oluyor. Onların bindiği üçüncü aracı yine İsrail vuruyor ve orada ta ki sağ hiç kimseyi bırakmayana kadar öldürüyor gerçekten. Yani insanlığın hani öldürüldüğü, gerçekten katledildiği, sivillerin katledildiği bir yer Gazze şu an. Ve İsrail'in göz göre göre dünyanın gözü önünde yaptığı bir katliam. Peki bu yaşananlar sonrasında bu bahsettiğimiz İnsani Uluslararası Yardım Kuruluşu'nun hem de ardı ardına 3 ayrı araçta gerçekleştirdiği İsrail'in saldırısı sonrasında Batı dünyasından nasıl tepkiler geldi? Önce aslında hep tanıdık tepkiler. Şöyle biz programlarda daha önce de bahsediyoruz. Önce tepkileri azaltmak için tonun yüksek olduğunu böyle hissettiren açıklamalar geliyor. Ama akabinde yine İsrail'e kayıtsız, koşulsuz destek veriliyor. Çok benzeri yaşandı geçtiğimiz hafta. İngiltere Başbakanı Cameron, düzeltiyorum, Dışişleri Bakanı Cameron bir açıklama yaptı ve İsrail'e desteğin koşulsuz olmadığını söyledi. Öncelikle bu saldırının hemen ardından. Çünkü insani yardım kuruluşlarına bu saldırılar doğru değil ve kabul edilemez şeklinde bir açıklama yaptı. Bundan birkaç gün sonra sadece aynı isim, yine İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, konuyla ilgili bütün hukuki tavsiyeleri, İsrail'e yardım konusuyla ilgili bunları da değerlendirdiklerini ve İngiltere'nin İngiliz şirketleri tarafından yapılan silah satışlarını asla durdurmayacaklarını söyledi. Ve Gazze'de İsrail'in soykırım yaptığına dair hiçbir kanıtın olmadığını iddia etti. Bu isim, düzelteyim, şöyle bir ilave yapmıştı. Ben bu ardı ardına bu açıklamaları almıştım. Amerika ve İngiltere basında yansıyan ilk açıklama İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron tarafından yapıldı ve İngiltere'nin İsrail'e İngiliz şirketleri tarafından yapılan silah satışlarını durdurmayacağını söyledi İngiltere Dışişleri Bakanı. Dolayısıyla öncelikle desteğin koşulsuz olmadığını söylemişken sonrasında hiçbir bu evet silah satışlarıyla ilgili hiçbir geri adım atılmayacağını söyledi. Bir benzer açıklama da Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin'den geldi. Dün yapıldı bu açıklama. Büyük sivil kayıplarına rağmen Gazze'de soykırım yapıldığına dair hiçbir kanıt olmadığını iddia etti Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı. Ayrıca bir başka açıklama daha yaptı Austin. Ve çok ilginç gerçekten. Normalde denilebilir ki İsrail'in hava saldırıları ki aslında mantıklı olan da budur. İsrail'in hava saldırıları sebebiyle şiddet bitmiyor ve çatışma uzun sürüyor denebilir. Ama Lloyd Austin tam olarak şunları söyledi, bakın aynen anlatılıyorum. Gazze'de ölümcül kitlesel bir kıtlığın şiddeti hızlandıracağını ve uzun süreli bir çatışmayı neredeyse garanti altına alacağını söyledi. Yani
müsebbibi bu şiddetin, yokmuş gibi sanki bunun,
evet,
değil mi?
Evet, yani bu şiddetin, bu kıtlığın sebebi, yani daha doğrusu bu şiddet ve bu kıtlık sebebiyle çatışma uzun sürecek. Yani İsrail'in saldırıları sebebiyle değil de orada yaşanan insani bir durum sebebiyle devam edecek. Yani onlar olmasa, onlar insanlar bir an önce ölseler aslında bu çatışma kısa sürecek sonuçları çıkıyor bu açıklamalarda. Kabul edilebilir değil gerçekten. Bir yandan İsrail'in Refah şehrine saldırısı bekleniyor. Sözde, tırnak içerisinde söyleyelim, kafa karıştıran açıklamalar geliyor İsrail tarafından. Refah'a dönük geniş çaplı saldırı için tarihin belirlendiğini söylerken İsrail Savunma Bakanı'nın henüz bununla ilgili bir tarih belirlenmediği söyleniyor. Ama bir taraftan İsrail basından yansıyan haberlerde Refah kentine yapılacak bu saldırı öncesinde İsrail Savunma Bakanlığı'nın 40 bin çadır satın aldığı söyleniyor. Gerçekten adım adım gerçekleşmesi beklenen bir katliam. Bakın hala gerçekleşmiş değil ve hiçbir ülkenin de, yani daha doğrusu aslında Türkiye bir kenara bırakmakla beraber bazı aslında İslam ülkelerini de burada ayırabiliriz. Ama onun dışında gerçekten dünyanın bu konuda sessiz olduğunu söylemeliyiz. Şöyle ki Londra'da epidemiyoloji ve uluslararası sağlık profesörü Francesco Cecchi önderliğinde bir grup bilim insanı ve yardım kuruluşu çalışanlarının bir analizi oldu. Ve dediler ki Gazze'de ölümlerin sayısı, yani sivil ölümlerin sayısı 100 bini bulabilir dedi. Bakın şu an rakamların 35 bine ulaştığı söyleniyor. Biz 100 binden bahsediyoruz. 7 ay süren bir süreç. Bunun yıllarca sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu yaşananların gerçekten kabul edilemez olduğunu ve insani açıdan, hatta bu profesörün açıklamalarında ölenlerin çoğunun tedavi edilebilir yaraları olan insanlar olduğu ve yaralarını tedavi etmek için gerekli tıbbi bakım araçları olmadığı için hayatlarını kaybettikleri söyleniyor. Gerçekten bölgede hani İsrail'e bu noktada özellikle Batı'dan herhangi bir tepki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, uluslararası toplumdan ne yazık ki yeterli tonda tepki gelmiş. Peki, değil. Askeri tepkiler gelmiş değil.
Peki Sayın Bayramoğlu, evet, neden Buyurun. Oluyor bu? Bunu neye bağlıyorsunuz? Uluslararası alanda menfaatlerden dolayı mı bu şekilde oluyor sizce?
Evet, bu geçtiğimiz biz programlarda sıkça değiniyoruz. İsrail'in hem İngiltere'de, Amerika'da ve pek çok Batı ülkesinde aslında lobi gücü malumunuz. Orada hatta şimdi mesela konuşulan başka konu, biz İran'dan siz girişte bahsetmiştiniz. Orada da bu yine gündem oluyor. Şimdi İran'ın geçtiğimiz hafta, bunu örneklendirerek isterseniz ben İran'la ilgili konuyu da açabilirim.
Buyurun efendim.
Şöyle, İsrail'in, hatırlayalım, Suriye'deki İran konsolosluğunu ve Büyükelçilik konusuna saldırı düzenlediğinden biz yine bahsetmiştik haberlerde. Geçtiğimiz haftaki haberde. Burada Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'yi öldürmüştü İsrail. İran bu konuyla ilgili misilleme yapacağıyla ilgili sinyaller verdi en üst düzeyden. Ama bununla ilgili İsrail basınında, Times of Israel'de çok yeni bir haber çıktı. Daha doğrusu pazartesi günü Arap basınında önce çıktı. Sonra Times of Israel İsrail'de haberleştirdi. O da şöyle, Arap basınında öncelikle bu saldırıyla ilgili İranlı yetkililerin önce misilleme tehditleri yaptıklarını, ardından İsrail'in İran'ın saldırı düzenleme ihtimaline karşı İran'daki hedefleri vuracağının sinyallerini verdiğini söyledi. Bu Londra merkezli Elif News'un haberi. Batılı güvenlik yetkililerine dayandırıyor bu haber sitesi haberini. Ve İsrail'in son günlerde İran'ın nükleer tesislerini vurmaya dönük hava tatbikatları yaptığını söylüyor. Peki bununla ilgili İran'ın ne tepki vermesi bekleniyor denirken, onunla ilgili de CNN'e atıfta bulunuyor aynı haber metninde ve deniyor ki CNN'de Amerikan istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde deniyor ki İran, bakın, sadece İsrail'in misillemesinden değil, Amerika'nın da misillemesinden çekindiği için İsrail'e doğrudan saldırmayacak ve onun yerine bölgedeki vekillerini kullanacak ve önümüzdeki günlerde İsrail'e dönük vekilleri aracılığıyla saldırılar düzenleyecek deniyor. Şimdi tekrar ben sorunuza dönüyorum. Burada bu tepkiler İran'ın tepkisine dahil yer alan haberde, bu Elif News'dan yer alan haberde Amerika'nın olası misillemesinden çekinildiği ve dolayısıyla bu sebeple İran'ın henüz adım atmadığı söyleniyor. Bu noktada gerçekten finansal, ekonomik ve pek çok askeri anlamda da yapılmış anlaşmaları da söyleyebiliriz, aktarabiliriz. Bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değil, insani değil, ahlaki değil, hukuki değil. Yani gerçekten o noktada aynı bu arada şunu da söyleyelim. İran'da bu saldırının akabinde başka terör saldırıları da gerçekleşmiş durumda. Salı günü İran'ın güneydoğusunda iki polis aracına saldırı düzenlendi ve 5'ten fazla polis memuru öldürüldü. Bundan birkaç gün önce de yine Belucistan'da dönem dönem benzer saldırılar oluyor. İki devrim muhafızları karargahına saldırı oldu ve 11 güvenlik görevlisi öldürüldü İranlı. Gördüğünüz gibi İran'da bu gerçekleşen İsrail saldırısı sonrasında İran'ın içerisinde de yine benzer saldırıların olduğunu biz görüyoruz. Önümüzdeki süreçte İran bu saldırılara nasıl yanıt verecek ya da verecek mi ve bu verdiği yanıt sert mi olacak? Biz de takip edip yine haberleştireceğiz ama tabii ki umarız bir an önce bölgede sükunet hakim olur.
Umuyoruz efendim. Sayın Bayramoğlu, Asya'da da önemli askeri gelişmeler var. Detayları sizden alalım. 3 dakikamız var bu arada.
Evet, bu konuyla ilgili şunu söyleyelim. Aslında tabii çok sıcak gündem olarak sıklıkla Orta Doğu'dan bahsediyoruz ama bir taraftan da Tayvan merkezli bir gündem var aslında. Hem Çin ve Amerika'nın karşılıklı adımları var. Amerika'nın farklı üçlü ittifaklar kurduğunu görüyoruz. Bir taraftan Japonya ve Güney Kore ile bir araya gelip üçlü bir işbirliği mekanizması kuruyor. Bir diğer taraftan aynı Amerika bu sefer Japonya ile birlikte Filipinleri kendi yanına alarak bir üçlü ittifak daha kuruyor. Yine bu sefer aralarına Avustralya'nın girdiği bir dörtlü ittifak. O dörtlü ittifakta ise Güney Çin Denizi'nde bir ortak askeri tatbikat gerçekleştiriyorlar. Bunların hepsi geçtiğimiz haftalarda, hatta bu son tatbikat birkaç gün önce geldi. Bunlar tabii bölgede Asya'da tansiyonu yükseltiyor. Japonya kabinesi açıklamalar yaptı geçtiğimiz haftalarda ve ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrasındaki pasifist, yani aktif olmayan ve daha çok savunma ilkelerinden uzaklaştığını ve son adım olarak da İngiltere ve İtalya ile birlikte geliştirmekte olduğu yeni nesil savaş uçaklarını diğer ülkelere satma planını onayladığını haberleştirdi. Bu konuyla ilgili Amerika bir taraftan bu adımları atıyor ama diğer taraftan da Çin'e dönük uyarılarda bulunuyor ve diyor ki Çin Rusya'ya, Ukrayna'da yardım etmemeli. Hatırlayalım, geçtiğimiz hafta Amerika Başkanı Biden Çin lideri Xi Jinping ile görüşmüştü. İşte bu görüşmede Amerika'nın Çin'e Rusya'yla birlikte hareket etmemesi konusunda uyarıda bulunduğu söyleniyor. Gerçekten çok trajikomik, çünkü az önce benim bahsettiğim şekliyle, yani dağılık uluslararası basitlendiği şekliyle Amerika'nın farklı üçlü ve dörtlü ittifaklarla Çin'e çok yakın bölgede bazı önlemler tırnak içerisinde aldığını haberleştiriyoruz ama diğer taraftan da uyarılarda bulunuyor. Hatta bununla ilgili çok yakın, yani Çin'e yaklaşık 1 kilometre kadar mesafede olan bir adaya da Amerika kalıcı bir üs kuracağını açıkladı. Bu da yine Çin açısından oldukça tepki doğurdu. Peki buna karşı Çin ve Rusya'nın tepkileri ne olduğu diye konuşalım.
Hızlıca alalım efendim. Çok
tabii
hızlı.
Çok hızlı söyleyeyim. Dün gerçekleşti. Bu dün gerçekleşen önemli zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin lideri Xi Jinping ile bir araya geldi ve bu görüşmede iki lider, yani Dışişleri Bakanı ve Çin Devlet Başkanı birlikteliklerini vurguladılar ve beraber hareket edeceklerini, Amerika'nın dünyayı tek başına yönetmesine dönük bu dominasyonu, bu adımına karşı birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söylediler. Ve bu noktada karşı adım atmaya sürdürecekler. Bu birlikte sürecek diyebilirim.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bayramoğlu. Aktardıklarınız için ağzınıza sağlık. İyi çalışmalar diliyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
Değerli dinleyicilerimiz, dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu telefon hattımızdaydı ve böylelikle bugünlük yeni günü tamamlamış oluyoruz. Zeynep Düğmeci, Vilda Seyfali, Burak Araroğlu, Burcu